Başucumda müzik. Kürşat Başar.
Ayrım 28.
Aslında biraz şaşırmıştım. Büyük bir kavga, duymak istemediğim sözler, çirkinlikler olmadığı için sevinmiştim. Ama yine de anlayamadığım bir şey vardı. Turgut'un bütün bu söylediklerimi böylesine sakin karşılaması bana garip geliyordu. Bu yaptıklarımın bir koca için kabul edilemeyecek şeyler olması bir yana, aynı zamanda onun hayatını tümüyle değiştirecek olması çok acıydı. O gece çok ağladım. Yalnızca her şeyi açıkça söyleyerek, günah çıkartarak insanın vicdanını rahatlatması o kadar kolay değilmiş. İşte aylardır kurduğum, yapmaya çalıştığım şeyi yapmıştım ama yine de üzgündüm. Üstelik onun böylesine çaresizce olanları kabullenmesi beni iyice yaralamıştı. Nedense o ana kadar daha çok kendimi düşünmüş, onun hayatıyla, onun duygularıyla pek ilgilenmemiştim. Sanki beni onunla ilgili üzen tek şey, onu aldatmak, hak etmediği bir biçimde arkasından iş çevirmekti. Oysa şimdi asıl bu yaptığımla onun hayatını alt üst ettiğimi yeni fark ediyordum. Hatta belki de bütün bunların söylenmemesini, gizli kalmasını, hiç duymamış olmayı isterdi. Ama söylenmişti ve artık bir şey yapmak zorundaydı. Belki de aklına gelen, kuşkulandığı ve başından beri biliyordum dediği şeyleri görmezden gelmek, belki geçici bir macera olarak almak, nasıl olsa biteceğini düşünmek onun için daha kolaydı. Belki de hepimiz için böyledir. Geceyi yorgun baş ağrısıyla ikide bir uyandığım karmaşık rüyalarla geçirdim. Sabah uyandığımda Turgut gitmişti. Ama başucumdaki komodinin üzerinde bana yazdığı bir mektup vardı. Yatağın içinde oturdum. Gözlerim hala tam açılmamış, hala yarı uyanık, ikiye katlanmış kağıdı açıp okumaya başladım. Sevgili kızım diye başlıyordu. Bana böyle kızım diye seslenmesi garip geldi ama daha önce ondan mektup almadığım için başka zaman olsa ne yazacağını da bilemedim. Keşke hayatta herkes ne istediğini yapabilse ve mutluluk böyle seçilebilecek bir şey olsaydı. Beni belki duygulara uzak, yalnızca kurallarla yaşayan soğuk bir adam olarak görüyorsun. Belki de haklısın. Seninle evlendiğimiz günden beri hep kendi hayalimdeki yuvayı kurmaya çalıştım. Bir erkeğin görevi bu değil midir? Ben bütün görevlerimi harfiyen yerine getirdim. Ama bir şeyi unuttum. Senin gibi güzel, akıllı, parlak bir genç kızın hayalinin gerçekte ne olduğunu hiç sormadım. Çünkü takdir edersin ki böyle bir anlamda görücü usulüyle evlenmeyi kabul ettiğin için senin de sakin, mutlu bir yuva istediğini sandım. Senin küçük bir kız olduğunu, zaman içinde büyüyüp değişeceğini, hayattan farklı şeyler isteyebileceğini düşünemedim. Evet, sana kızgınım. Benim hayalimi kırdın. Ama bir yandan da düşünüyorum, ben de seninkini kırmışım. Öyle olmasaydı kimse seni baştan çıkartamazdı. Seni her zaman bir aşık, bir sevgiliden çok çocuğum gibi gördüm. Şimdi de senin uzun zamandır unuttuğumuz şirinliklerini, çocuksu hallerini bir daha göremeyeceğimi düşünüp içime bir bıçak saplanıyor. Burada bir an benim de içime bir bıçak saplandı. Bunca yılı bir çırpıda bırakıp gitmek ne olursa olsun çok acı değil mi? Yeniden ağlamaya başlamamak için kalktım. Soğuk suyun altına girip bir süre öylece durdum. Sular üstümden akarken kendi kendime, şimdi mektubu okuyacaksın ve artık kendini üzmeyeceksin. Bir karar verdin, iyi ya da kötü, en azından bunu başardın. Şimdi artık üzülmenin, ağlamanın kimseye faydası yok. Bundan sonra olacakları şimdiden düşünme diyordum. Dışarı çıktım, üstümü giydim. Aşağı inip kendime sert bir kahve yaptım. Başım çatlayacak gibi ağrıyordu. Bir ilaç aldım, radyoyu açtım. Koltuğa oturup kaldığım yerden okumaya başladım. Dün akşam bana söylediklerinden sonra yapacak fazla bir şey kalmadığını düşünüyorum. Ama bütün gece düşündüm. Seni böyle sonu olmayacak bir maceraya bırakmamın doğru olmadığına karar verdim. Bir şeyi yapmak istediğinde seni kimsenin durduramayacağını iyi biliyorum. Ama senden boşanmayacağım. En azından bu çılgınlığın belki de geçici bir bunalım olduğunu, doğruyu görmen için bir süre geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada yeniden şaşırdım. Aklından neler geçiyordu? Demek hala gözlerimin körleştiğini, aptalca bir tutkunun peşinden sürüklendiğimi sanıyordu. Hızla geri kalan bölümü de okudum. Bundan sonrası biraz da sana bağlı. Ben yaraların kapanabileceğini sanıyorum. Açık söylemek gerekirse kendim için de bir şeyden emin değilim. Ama bir zaman ayrı kalsak daha iyi olur. Hayat çizgisini değiştiren kararları böyle ani ve karışık zamanlarda vermemek daha doğrudur. Başkalarını bu yaşananlara ortak eder misin, etmez misin bilemem. Ama benim için hepsi ikimizin arasında kalacaktır. Bana büyük bir sevgi duymasan da bir parça saygın varsa bu söylediklerimi anlayabileceğini umut ediyorum. Ev senindir, istediğin gibi kalabilirsin. Ben birkaç gün burada olmayacağım. Her zaman yalnızca senin iyiliğini düşündüğüme hiç şüphen olmasın. Bu mektup beni hiç sanmadığım bir biçimde etkiledi. Kendimden utandım. Yanı başımdaki insanı hiç tanıyamadığımı düşündüm. Kuşkuya kapıldım. Eğer onu bile hiç anlayamamışsam, acaba Fuat'la ilgili duygularım gerçek miydi? Yoksa yalnızca bir rezalet çıkmaması, düzenin bozulmaması için mi böyle davranıyordu? Hayır, sanmıyorum. Gerçekten de benim için en iyisini düşündüğünü ve sözlerinde samimi olduğunu, bütün acısına, bütün öfkesine rağmen yalnız benim yüzümü görebilmek için her şeyi kabullendiğini şimdi çok iyi biliyorum. Ama o anda emin değildim. Kuşkular, gelgitler, çelişkiler içinde kıvranıyordum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Üstelik boşanmayacağını söylemesi beni korkutmuştu. Sanki bir anda her şey bitip çözülecek ve ondan sonra ne olacaksa olacak sanıyordum ama işte o kadar kolay değildi. Uzun uzun düşündüm. Kendimi toplamaya çalıştım. Fuat'ı aklımdan çıkartıp yalnızca kendimle ilgili düşünmeye çalıştım. Zaten onun, her zamanki gibi, hiçbir şeyden haberi yoktu. Şimdi önüme bir önceki günden farklı bir durum çıkmıştı. Bu mektup bana açıkça, git düşün, bu sonu gelmeyecek ilişkini bitir. Geri gelmek istersen kapım açık, yeniden başlayalım diyordu. Kahvemi bitirip yeniden yukarı çıktım. Üstümü değiştim. Aynanın karşısına oturdum. Aslında yaptığım her şeyi öylesine yapıyordum. Ne giysilere ne eşyaya bakmak bile istemiyordum artık. Bittiğini, bir daha buraya dönmeyeceğimi düşünmek beni yaralayacaktı. Bundan kaçmaya çalışıyordum. Belki de pek az insana, sonsuza dek değişmiş, elinde olmayan bir yanlışla parçalanmış hayatına geri dönebilmesi için böyle bir şans verilir. Değil mi? Gerçekten de o günlerde kimsenin bir şey bilmediği, henüz hayalden gerçeğe dönüştüğü bile belli olmayan bu ilişkiyi bitirmek ve kaldığım yerden devam etmek bütün olanlara rağmen mümkün görünüyordu. Üstelik işte onu anlatmıştım ve kendimi en azından temiz hissediyordum. Ama farkında olmadığım şey, bütün bunları açıkça anlatmakla kafamın içindeki karmaşayı düzeltmemin mümkün olmadığıydı. Çünkü aslında benim için önemli olan Turgut'un ne düşündüğü ya da bu ilişkinin ortaya çıkıp bize zarar vermesi değildi. Ben ne yapacağımı bilmediğim için böyle bir garip ruh hali içindeydim. Bana, git onunla ne istiyorsan yaşa ve sonunda anılarındaki bir macerayla buraya geri dön. Ben yine de sana bu güvenli evi hazır tutarım dese ne fark edecekti? Sanki ayağımın altında sürekli kayan bir yerde yürümeye çalışıyordum. Tutunmaya çalıştığım ne varsa bir hayal gibi yitip gidiyordu. O zaman birden Fuat'a da kızdığımı fark ettim. O güne kadar bunu hiç düşünmemiş, onun yaptıklarında en küçük bir kusur görmemiş, her şeyi olduğu gibi kabullenmiştim. Ama şimdi birdenbire onun neden bir şey söylemediğini, neden bize ne olacağıyla ilgilenmediğini, yalnızca baş başa geçirilen kaçamak saatlerle sınırlı kalan bu maceradan belki de sıkılmaya başladığını düşünüyordum. Son karşılaşmamızda hiç de öyle eskisi gibi ısrarcı değildi. Bana göre eşsiz geçen öğleden sonrayı sanki unutmuş, o günden sonra ortadan kaybolmuştu. Son görüşmemizde, belki biraz benim yüzümden, pek sıcak geçmemişti. Kendi kendime bir yandan bunları düşünüp, bir yandan da böyle şeyleri aklıma bile getirmemeliyim diyordum. Çünkü hala çaresizce, hayatta aslında bir karşılığı olmayan o hayali yaşatmaya çalışıyordum ben. Ama elbette yalnızca o hayali yanınızda taşımakla yetinemezsiniz. Aşağı indim, yukarı çıktım, yeniden indim, yeniden çıktım. Böyle uzun bir süre kafamdakilerle uğraşarak evin içinde dolaşıp durdum. Bütün eşyalarımı toplayacak takatim yoktu, bir bavul hazırladım. Turgut birkaç günlüğüne bir toplantıya gitmişti. Ben de bulduğum ilk uçakla yeniden İstanbul'a döndüm. Taksi şoförü bavulu arabaya koyarken dönüp eve yeniden bakmadım bile. Dişlerimi sıktım ve alana giden yol boyunca belki de son göz görüyormuş gibi kente bakıp şoförün gevezeliklerini dinledim. İstanbul'a geldiğim zaman derin bir nefes aldım. Elbette üzülecektim ama zamanla unutacaktım. Yapmam gerekeni yapmıştım. Artık dönüp arkama bakmayacaktım. Fuat seçimlerle uğraşıyordu. Döndüğüm zaman seçimleri kazandıklarını öğrendim. Ama kendi arkadaşlarıyla bile arası açıktı. Onu görevinden almışlar, yeniden büyükelçi olarak yurt dışına yollamak istiyorlardı. Bunları gazetelerden okuyordum. Bir zaman hiç konuşamadık. Ben aramıyordum, o da belli ki kendi derdine düşmüştü. Aslında ben olanlardan memnundum. Bu sayede artık politikadan kurtulacağını düşünüp seviniyordum. Ama nasıl olduysa bu anlaşılmaz hırsın onu da esir aldığını fark etmemiştim. Artık kış gelmişti. Ben ne yapacağımı bilmez bir halde öylesine günler geçiriyordum. Turgut bir zaman inat etti. Hatta kalkıp İstanbul'a geldi. Annemlerle konuşup onları ikna etmeyi düşünüyordu. Ama sonra bunların hepsinin boşuna olduğunu anladı. Biraz tatsız bir konuşmanın ardından, "Sonunda pişman olacaksın ama çok geç olacak. Benim artık yapacağım bir şey kalmadı." deyip gitti. Şimdi o gün onun bıkkın, bezgin, gözlerime bakmadan iki eliyle ellerimi tutup ayrılışı geldi gözümün önünden. Omuzları düşmüş gibiydi. Arkasından bakmak istememiştim. Kim bilir belki de öyle omuzları düşmüş yürümesine dayanamayıp çağırırım diye mi? Birkaç yıl sonra beni aradı ama görüşmedik. Çok yıllar sonra İstanbul'da bir otelin çay salonunda gördüm onu. Yanında şişmanca bir kadın vardı. Gözlük takmış, saçları dökülmüştü. Beni eşiyle tanıştırdı. Gözlerime uzun uzun baktı. Bu sefer de ben gözlerimi kaçırdım. Ankara'daydılar, iki oğlu olmuştu. Onlardan birinin mezuniyeti için İstanbul'a gelmişlerdi. O gün o gittikten sonra üzülsem de bir an için rahatladım. En azından artık resmen boşanmamış olsam da bu işin bittiğine seviniyordum. Leylak büyümüş, kimseye yüz vermeyen havalı bir hanım evin kraliçesi gibi ortalıkta dolaşıyordu. Farkına varmadan aylar geçmiş ve ben bunca zamandır her şeyi ertelemenin verdiği sıkıntıyla biraz zayıflamış, iyice durgunlaşmış, sessiz, keyifsiz bir kız olup çıkmıştım. Nihat beni gezdiriyor, akşamları sürekli bir yerlere götürüyor, eve kapanmamam için uğraşıyordu. Yine bir akşam herhalde Melek Sineması'nda Harp ve Sulh filmine gitmiştik. Filmden çıkıp gelince işimde ne zamandan sonra yine o heyecanı duydum. Belki de yaklaşan bahar beni uzun kış uykusundan kaldırıyordu. Sabah uyanır uyanmaz bana verdiği numaradan onu aradım. Telefonu açtı. Sesimi duyunca heyecanlandı ama yanında birileri vardı. "Neredesin?" dedi. "İstanbul'dayım." dedim. "Burası biraz karışık," dedi. "Ne zaman konuşabiliriz?" "Bilmiyorum," dedim. "Burası da biraz karışık." Bir sessizlik oldu. Her zamanki gibi değildi sesim. "Sen iyi misin?" diye sordu. "İyiyim," dedim. "Bir terslik yok değil mi?" dedi. Sanki bunca zamandır konuşmamış olmamız bir terslik değilmiş gibi. "Sana bir şey sormak istiyorum," dedim birden. Aslında bunu düşünmemiştim. O anda aklıma gelmişti. Şimdi bana pek zavallıca geliyor ama sordum işte. "Bana aşık mısın?" Bir an durdu. "O ne biçim soru böyle?" dedi. "Yanlış cevap. Ne sanıyorsunuz? Bu oyunda bu sorunun tek bir cevabı vardır ve eğer bir erkek o cevabı vermiyorsa yanar. Oyun bozulur." "Öylesine sordum," dedim. "Sonra konuşuruz. Herhalde işlerim var. Hoşça kal." Telefonu kapattım. Birdenbire her şey üstüme üstüme gelmeye başladı. Biraz daha dursam delirecektim sanki. Çıktım, sokaklarda yürüdüm. Böyle olmayacaktı. Annemleri üzmemek, birilerine bir şey duyurmamak, Turgut'un adını kirletmemek, Fuat'ın konumunu düşünmek, hep tek başıma, hep kendi kendime, hep kafamın içinde düşünmek, düşünmek, düşünmek, bütün bunlara daha fazla dayanamayacaktım. İçimden deli gibi bağırmak, çığlık atmak geliyordu, zor tutuyordum. Belki de bir yerlere gitmeye, biraz tek başıma kalmaya ihtiyacım vardı. Ama nereye? Birden karar verdim. Anneme bir arkadaşımın beni davet ettiğini söyleyip küçük bir bavul hazırladım. Nihat'a içimden geçenleri anlattım, biletimi ayarladı. Nereden aklıma geldiyse Paris'e yola çıktım. Aklımda hiçbir şey yoktu. Tek düşündüğüm uzaklaşmak, beni kimsenin tanımadığı bir yere gitmek, bütün bu geçen zamandan, düşüncelerden, kendimden kurtulup biraz yalnız kalmaktı. Paris'te tek bildiğim otel, Fuat'ın bir keresinde uzun uzun anlattığı, her girişinde mutlaka oraya gittiğini söylediği küçük, sokak içinde üç katlı, büyük pencereleri, yeşil panjurları olan bir yerdi. Doğruca oraya gittim. Pırıl pırıl bir hava vardı. İnsanlar sokaklarda, kafelerde sanki bayram kutluyormuş gibi neşeli bir hava içindeydi. Dediklerine göre burada bahar hiç böyle erken gelmez. Hava kolay kolay böyle güzel olmazdı. Beni şehre getiren taksi şoförü şansınıza diyordu. Burada uzunca bir süre kalmaya karar verdim. Belki de yalnızca bir turist gibi tek başıma gezip tozmak, müzeleri görmek, tiyatroları gitmek iyi gelecekti bana.
Ayrım sonu.